Ayrım 3 sayfa 21. 1. bölüm İstanbul. Soğuk bir Mart gecesiydi. 1. Oğuz Osman'ı beklerken. Osmanlı tahtının sahibi 1918'in 3 Temmuz günü değişti. 27 Nisan 1909'dan itibaren 9 sene 2 ay 6 gün boyunca hükümdarlık eden Sultan 5. Mehmet Reşat o gün hayata veda etti ve kendisinden 17 yaş küçük olan hayattaki tek erkek kardeşi Mehmet Vahidettin, Sultan 6. Mehmet ünvanıyla tahta çıktı. Yeni padişah 57 yaşındaydı, 6 asırlık Osmanlı İmparatorluğu'nun son hükümdarı olacak, tarihteki yeri ve rolü ile ilgili tartışmalar seneler boyu devam edecekti. Çocukluk, gençlik, hatta orta yaşlılık seneleri maddi ve manevi sıkıntılar içerisinde geçmişti. Henüz 4,5 aylıkken babası Sultan Abdülmecid'i, 4 yaşına geldiğinde de annesi Gülistu kadını kaybetmiş, dadıların, halayıkların ve lalaların elinde büyümüş, abi 2. Abdülhamid'in 33 sene devam eden iktidarı sırasında Osmanlı Hanedanlığı'nın diğer bütün mensupları gibi sıkı bir tarassut altında yaşamış, attığı her adım, yaptığı her şey kontrol altında tutulmuştu. Hatta müsrif olmamasına rağmen tahsisatına kafi gelmediği ve maddi sıkıntı çektiği zamanlarda gelmiş, geçinebilmek için abi Sultan Abdülhamid'den sık sık yardım istemek zorunda kalmıştı. Şehzade Vahidettin Efendi, Sultan Abdülmecid'in 42. ve son çocuğuydu, babasını kaybettiği sırada da Osmanlı tahtının 10. varisiydi. Günün birinde tahta geçmesi ihtimali bile hayal gibiydi. Saray adetlerine göre padişahın ölümünden hemen sonra çocukları, hanımları ve haremindeki bütün kadınlar saraydan çıkartılır, konaklara ve yalılara gönderilirlerdi. Sultan Abdülmecid'in 25 Haziran 1861 günü vefatından sonra yerini kardeşi Abdülaziz aldı ve sabık hükümdarın bütün hanımları ve çocukları Dolmabahçe Sarayı'nı terk edip başka yerlere gittiler. Saraydan ayrılanlar arasında Sultan Abdülmecid'in kadınlarından Gülistu da vardı. Gülistu kadın 2 çocuğuyla, 5 yaşındaki kızı Mediha ve 5,5 aylık oğlu Mehmet Vahidettin ile Eyüp'te bir sahil saraya yerleştirildi. Burada 4 sene sonra bir kolera salgınında can verdi ve Şehzade Vahidettin Efendi ile kız kardeşi Mediha hem annesiz ve babasız hem de evsiz kaldılar. Dipnot 1 Sultan Vahidettin'in tahta çıkmadan önceki hayatını benim Şahbaba'dan özetledim. Ayrıntıları için Şahbaba'nın 35 ila 77. sayfalarına bakınız. Kitaba dönüş. Çocuklar Abdülmecid'in iki ayrı hanımına yani iki üvey anneye verildi. Mediha Sultan'ı Kemalettin Efendi'nin annesi Verdi Cenan'a, Vahidettin Efendi'yi de Şahiste Hanım'a emanet ettiler. Küçük şehzade fazla otoriter olan analığının yanında zor günler geçirdi ve ilk gençliğe adım attığı günlerde 3 hizmetkarıyla beraber üvey annesinin konağından çıktı. Kendilerine ait konakları yahut evleri bulunmayan hanedan mensupları için yaptırılmış olan Ortaköy'deki Feriye Saraylarının bir dairesine yerleşti. Annesi ve babası yoktu, kendi kendini yetiştirmesi lazımdı. Hususi dersler aldı, bol bol okudu, değişik konulara merak duydu. Osmanoğlu ailesinde bir gelenek olan sanatla alakadar oldu. Hat ve musiki dersleri aldı, nesih yazmayı ve kanun çalmayı öğrendi. Sonraları fıkha ve tasavvufa da merak sardı. Fatih Medresesi'nde verilen fıkıh, kelam, tefsir, hadis, Arapça ve Farsça derslerine saraya hissettirmeden devam etti. Şeyhliğini Dağıstanlı Ömer Ziyaettin Efendi'nin yaptığı Babali civarındaki Gümüşhanevi dergahına bağlandı ve Nakşi Halidi oldu. Gençlik yıllarındaki en yakın dostu, amcası Sultan Abdülaziz'in oğullarından Şehzade Abdülmecid Efendi'ydi. Ama talih sonraki senelerde garip bir cilve yapacak ve iki amcazade birbirlerinin amansız hasma haline geleceklerdi. Şehzade Vahidettin Efendi asıl ikametgahına yani tahta çıkışına kadar herkesten uzak ve asude bir hayat geçireceği yere ancak abiye Abdülhamid'in saltanatında kavuşabilecekti. Abdülmecid'in oğullarından olan ve 1905'te ölen Kemalettin Efendi'nin Çengelköy'ün tepesinde temelleri 3. Selim zamanından kalma ve etrafında Bendegan için inşa edilmiş birkaç binanın bulunduğu bir köşkü vardı. İstanbul'un meşhur Ermeni ailelerinden olan Köçeoğulları'na ait olan köşk, Kemalettin Efendi'ye satılmış Ama şehzade burada kısa bir müddet oturmuş, sonra Beşiktaş'taki Feriye saraylarına geçmişti. Sultan Abdülhamit köşkü ve etrafındaki geniş araziyi Kemalettin Efendi'den satın alıp küçük kardeşi Vahidettin Efendi'ye hediye etti ve tapuyu da kardeşinin üzerine yaptırdı. Vahidettin Efendi'nin Sultan Abdülhamid'in iktidar senelerinde padişahın en yakın kardeşi olduğu söylenir. Bu yakınlık genç şehzadeyi ileriki senelerde tahta geçtiği zaman politikasının temelini teşkil edecek siyasi bir miras bırakmıştır. Temelinde önce Jön Türklerden, sonra da İttihat ve Terakki'den nefretin ve İngiltere ile yakınlık siyasetinin yattığı, atak girişimlerden ziyade uygun olmayan şartların değiştirilmesini zamana bırakan ve bekle gör uygulamasının hakim olduğu bir politika. Sultan Vahidettin'in İstiklal Harbi senelerinde İngiliz taraftarlığı damgası yiyen politikasının esası, bu inanca, yani Sultan Abdülhamit'ten miras kalan siyasi mirasa dayanmaktadır. Genç şehzade, abinin hediye ettiği araziye önce çocukluğunun yanında geçirdiği üvey annesi Şayeste Kadın için bir başka köşk inşa ettirdi. Analığıyla geçmişte pek anlaşamamış olmasına rağmen, verdiği emekleri unutmamıştı. Planı kendisi çizdi, inşaatı Süleyman isminde bir ustaya yaptırdı. Derken eski köşkü de yıktırdı, yapılacak yeni binanın iç taksimatını bizzat kendisi hazırladı ve planları Levanten mimar Alexander Valori'ye çizdirdi. Kodluyorum ALEXANDRE ve ALLAURY. Mali sıkıntılar yüzünden bir türlü bitiremediği inşaatı tam olmasa bile yine abiye Abdülhamid'in yardımıyla tamamlayabildi. Vahidettin Efendi padişahlığına kadar ailesiyle ve bendeganıyla beraber Çengelköy'de şehirden ve insanlardan uzak bir korunun içindeki bu köşklerde münzeviye benzer bir hayat geçirecekti. Kış aylarında yine Feriye'de kalıp Çengelköy'e sadece yaz aylarında giderken zamanla tamamen buraya taşınmış, şehre ayda yılda bir sadece merasimler ve resmi vazifeler için iner olmuştu. Öyle ki veliahtlığında bile Dolmabahçe'ye veya bir başka saraya taşınmayacak, yine Çengelköy'de oturmaya devam edecekti. Bahçedeki pavyonlarda nadir balıkların yaşadığı büyük akvaryumlar, bahçede birkaç maymun ve arazinin ormana uzanan tarafında da bir çiftlik vardı. 20'li yaşlarındayken kendisinden 18 yaş büyük ablası Cemile Sultan'ın, parantez içinde 1843-1915, Kandilli'deki sarayında genç bir kız gördü. Gözleri bal rengine çalan, uzun kumral saçları, incenin de incesi beline kadar inmiş genç bir kız. Kızın ismi Emine Nazik Eda idi. Apazların asil bir boyundan, Marşanlardandı. Sohum'da 1866'da doğmuştu. Babası Marşan Prensi Hasan Bey'di. Henüz küçük bir çocuk iken süt ninesiyle beraber İstanbul'a getirilmiş, babası Hasan Bey tarafından saraya verilmişti. Sultan Mecid'in kızı Cemile Sultan'ın Kandilli'deki sarayına gönderilmiş, taşıdığı Kafkas ismi hemen bir saray adıyla değiştirilmiş ve Emine Nazik Eda yapılmıştı. Sultanın küçük kızı Fatma Hanım Sultan veremliydi. Cemile Sultan, Marşan Hasan Bey'in kızı Nazik Eda'yı Hanım Sultanı ile beraber büyüttü, ona can yoldaşı yaptı. Seneler böyle geçti ve küçük Nazik Eda genç kızlık çağına geldi. Cemile Sultan onu kendi kızından ayırmamaktaydı ve Kafkasya'dan gelen süt nine de hala sarayda Nazik Eda'nın yanındaydı. İsterse memleketine dönebileceği söylenmiş ama Hasan Bey kızımı neden bıraktın der, kıyametleri kopartır, öldürür beni demiş ve dönmemişti. Son nefesini verinceye kadar Nazik Eda ile beraber kalacaktı. İşte daha 20'lerindeki şehzade Vahidettin Efendi, gönlünü büyük ablasının sarayında yaşayan, 17'sine yeni basmış bu apaz kıza kaptırmış, söylendiğine göre ilk görüşte vurulmuştu. Ablasından Nazik Eda'yı kendisine vermesini istedi ama Cemile Sultan reddetti. Hem veremli olan kızı Fatma Hanım Sultan'ın yalnız kalmasını istemiyordu, hem de artık çocuğu gibi gördüğü Nazik Eda'nın üzerine kardeşi Vahidettin Efendi'nin bir başka gül koklaması ihtimalinin endişesindeydi. Şehzadeye kız vermem dedi. Sadece sana değil, hiçbir şehzadeye vermem. Cemile Sultan, Nazik Eda'yı vermeye kardeşinin bir buçuk sene boyunca devam eden yalvarmalarından sonra güçlükle ikna olabildi. Ama bir şartı vardı. Vahidettin Efendi, Nazik Eda'nın üzerine başka bir kadınla nikah yapmayacağına dair yemin edecekti. Genç şehzade ablasının istediği yemini etti ve Nazik Eda ile nikahı 1885 Haziran'ının 8'inde Ortaköy'deki saraylardan birinde kıyıldı. Damat 24, gelin 19 yaşındaydı. Çift nikahtan sonra Vahidettin Efendi'nin Feriye Saraylarındaki dairesinde yaşamaya başladılar ve 3 katlı bu ahşap sarayda birkaç sene geçirdiler. Ama gecelerden birinde nereden geldiği belli olmayan bir yangın Vahidettin Efendi'nin dairesine de sıçradı. Genç şehzade üzerindeki gecelik entarisiyle elinde alevlerden kurtarabildiği tek eşyasının, büyük babası Sultan Mahmud'un yaptırttığı, hem Sultan Mahmud'un hem Abdülmecid'in hem de ilk gençliğinden itibaren kendisinin kullandığı tepsisi bağ, hokkası yıldız taşı, tepsi kulpları ve hokka kapakları som altından bir yazı takımının dışında her şeyinin küle dönmesini hüzün içerisinde seyretti. Artık gidebilecekleri tek bir yer vardı. O zamana kadar hep parasız olduğu için inşaatını bir türlü bitiremediği, bazı kısımları hala yarım olan Çengelköy'deki yeni köşk. Nazik Eda ile oraya taşındılar. İkisi de biniciliğe meraklıydı ve köşkün arkasındaki geniş arazide hemen her gün saatlerce atla gezmekteydiler. Akşamları ise şehzadenin dairesinde ulemanın da iştirak ettiği ilmi sohbetler yapılıyor, musiki şinas kalfaların teşkil ettiği fasıl takımı ile yahut köşke gelen zamanın meşhur müzisyenleri ile musiki alemleri tertip ediliyordu. Ama bütün bu ilmi sohbetler ve yapılan fasıllar, Yıldız Sarayı'nın, yani Vahidettin Efendi'nin ağabeyi Sultan Abdülhamid'in sıkı bir tarasutu altındaydı ve Çengelköy'e kimlerin geldiği, köşkün hemen dışında bekleyen hafiyeler tarafından, Üsküdar Postanesi'nden saraya bildiriliyordu. Osmanlı arşivlerinde bu jurnallerden bol miktarda vardır. Dipnot 2, Sultan Abdülhamid'e Vahidettin Efendi ile diğer şehzadeler hakkında verilmiş olan ve şimdi Başbakanlık Osmanlı arşivinde bulunan çok sayıda jurnalden bazıları. Vahidettin Efendi'nin köşküne Tabip Arif Paşa ile bir madamın gelip dönmesi. Yıldız Perakende Evrakı, Zaptiye Nezareti Maruzatı Dosya 28 Gömlek 121. Mecit Efendi'nin Vahidettin Efendi'nin Çengelköy'deki köşküne giderek gece yarısı geri döndüğü. Yıldız Perakende Evrakı, Zaptiye Nezareti Maruzatı Dosya 11 Gömlek 1118. Vahidettin Efendi Hazretlerinin mahiyetindeki bazı zevatın Çengelköy'de bir kadın yüzünden kavga etmeleri ve yaralanmaları. Yıldız Perakende Evrakı, Zaptiye Nezareti Maruzatı, Dosya 22, Gömlek 91. Yusuf İzzettin, Vahidüddin ve İbrahim Tevfik Efendilerin ahval ve harekatına dair jurnal. Yıldız Perakende Evrakı, Mabeyn Erkanı ve Saray Görevlileri Arizaları, Dosya 10, Gömlek 77. Seyfettin Efendi, Vahidüddin Efendi ve damadı Şehriyari Ahmet Paşa'nın gidip geldikleri yerler ve ziyaretlerine gelenler. Yıldız Perakende Evrakı, Zaptiye Nezareti Maruzatı, Dosya 25, Gömlek 104. Kitaba dönüş. Evlenmelerinden 3 sene sonra, 1888'de Fenira adını verdikleri bir kızları oldu ama genç şehzadenin bu ilk sultanı sadece birkaç hafta yaşadı. Derken 1892'nin 12 Eylül'ünde Fatma Ulviye dünyaya geldi. 2 sene sonra, 19 Mayıs 1894'te de Rukiye Sabiha. Doktorlar bu doğumdan sonra Nazik Eda'nın artık çocuk yapamayacağını söylediler. Vahidettin ileriki senelerde daha başka kadınlar alacak ama diğer bütün evliliklerini her zaman için ilk göz ağrısı olan Nazik Eda'nın verdiği izinle yapacaktı. Kocası o senelerde tahta veraset bırakmadan hayli geride bile sayılsa, bir şehzadenin erkek evlada sahip olması gerektiğini bilen Nazik Eda, Vahidettin Efendi'nin üzerine başka kadınlar alma isteklerini hep kabul etmiş ve şehzade böylelikle bir yerde ablası Cemile Sultan'a ettiği yemini meşru bir şekilde bozmuştu. Dipnot 3, Sultan Vahidettin, Nazik Eda Kadın Efendi'den sonra 4 hanım daha aldı. İnşirah, Şadiye Meveddet, Nevare ve Nevzat hanımlar. Şadiye Meveddet hanımdan oğlu Ertuğrul Efendi dünyaya geldi. İnşirah ve Nevare hanımları ise Türkiye'den ayrılmadan seneler önce boşadı. Kitaba dönüş. Bütün bu yeni zevceler Vahidettin'in tahta geçtiği zaman baş kadın efendi unvanını verdiği Nazik Eda'ya davranışında ve gösterdiği saygıda hiçbir değişiklik yapmadı. Nazik Eda her zaman son imparatoriçe olarak kalacak ve Sultan Vahidettin'in Sanremo'daki sürgün yıllarında bile her sabah ilk işi, odası kendi dairesiyle aynı katta bulunan bu ilk kadın efendisini ziyaret edip sabah kahvesini onunla beraber içmek olacaktı. Vahidettin Efendi'nin seneler sonra, 1912'nin 5 Ekim'inde bir çocuğu daha oldu. ilk ve tek şehzadesi Mehmet Ertuğrul. Bu doğum ile Mevedet Hanım ikinci kadın efendi unvanını alacak ama genç şehzadenin talihi de babasının kaderi gibi sönük olacak ve Kahire'de 1944 yazında henüz 32 yaşındayken mahiyeti anlaşılamayan sadece bir günlük bir hastalıktan sonra hayata veda edecekti. Sultan II. Abdülhamid'in tahtta bulunduğu 1876 ile 1909 seneleri arasında Şehzade Vahidettin Efendi'nin günün birinde tahta geçmesi hayal gibiydi. Tahtından indirilmiş olan büyük kardeşi 5. Murat önce Çırağan Sarayı'na kapatılmış, Ali Suavi'nin sarayı basıp devrik hükümdarı yeniden tahta geçirmeye teşebbüs etmesi üzerine Fer'iye saraylarına nakledilmişti ve Fer'iye'de ailesiyle beraber hapis hayatı sürmekteydi. Sultan Abdülhamid'in bir küçüğü olan ağabeyi Reşat Efendi, bir diğer ağabeyi Kemalettin Efendi, kendisinden sadece birkaç ay büyük olan Süleyman Efendi ve amcası Abdülaziz'in büyük oğlu Yusuf İzzettin Efendiler, tahta verasette Vahidettin Efendi'nin önündeydiler. Sonra bu şehzadelerden Reşat Efendi hariç üçü de peş peşe dünyadan ayrıldı. Önce Kemalettin Efendi öldü. Sene 1905'ti ve Abdülhamid henüz tahttaydı. Abdülhamid'in 1909'da tahtından indirilip yerine Sultan Reşat'ın geçmesinden birkaç ay sonra da Süleyman Efendi vefat etti. Taht sırasında Vahidettin Efendi'nin önünde artık tek bir şehzade kalmıştı. Yusuf İzzettin Efendi. 1916'nın 1 Şubat'ında Yusuf İzzettin Efendi de intihar mı yoksa cinayet mi olduğu hala tartışılan bir şekilde can verince, Şehzade Vahidettin Efendi hiç beklemediği bir anda Osmanlı tahtının varisi, yani veliahtı saltanat oldu.